insanları çeşitli dener. Bir kere malla mülk de dener. Mal mülk. Mal mülkte adam acayip büyüklük hissine kapılır. Mesela birçok zenginden halk muhatap olamaz.
Evet, evet.
Yani fakirken herkeste iç içe olan bir insanı düşünün. Zengin olduğunda kapısından bile geçerken korkuyla geçer bazen. Değil mi? Mesela zengin evlerine falan insanlar böyle ürpertiyle bakarlar bazı yerlerde, bazı kişiler için. Ya yani kimlerle konuşur, yani normal yaşarlar mı, nasıl insan bilinmez bile. Değil mi? Halkla görüşürler mi, muhatap olurlar mı, bilinmez yani. Mesela bu bir imtihan, halbuki ölüp gidecek. Nitekim de ölüyorlar da ama anlamazdan geliyorlar. Mesela süper zengin ama tak ölüyor. Ne oldu? 2 metrelik mezarın içinde. Üstü de kara toprakla örtüldü. Yatlar 4 tane yan yana duruyor. Yüzlerce ev, yalı, villa duruyor. Paralar bankada duruyor. Şahsı nerede? Kara toprağın içinde. Bir parça beyaz kumaşa sarılmış. Hiç kıpırdamadan duruyor. Simsiyah karanlığın içinde. Ne oldu? Hani neye senin havan? Bak bir gün önceki havasına bak. Bir gün sonrasındaki havasına bak. Bir gün önce büyük dağları ben yarattım gibi tavrı. Azametle kimseyle görüşmüyor. Bilse o hale geleceğini onu hiç yapmaz. Ama ertesi gün ne yapıyor? Toprağın içinde, kara toprağın içinde. Simsiyah karanlık, lamba falan da yok. Hiç kıpırdamadan öyle duruyor. Her gün etleri daha da çürüyor. Her gün bir yeri dökülüyor. İşte ama bunu düşünmediği için insanlar tabii bu artarak gelişiyor ve enaniyet insanı kaplayabiliyor. İnsanın imtihan olması ayrıca hastalıkla da olur. Dertler, hastalıklar. Mesela efendim dizi ağrır, karnı ağrır, beli ağrır, kolu ağrır. İnsan acizdir. Çeşitli enfeksiyonlar gelişir, uğurlar gelişir, şunlar bunlar. Bacağı kırılır, ayağı kırılır. Zaten et, kemik her şey olur. Onunla imtihan olur. Mesela felsefeyle imtihan olur. Felsefe. İşte diyalektik felsefe, Marksist felsefe. Allah yaratır onlardan. O kitaplar, o yazılarla muhatap olur. Mutlaka onu illaki bir yere duyar görür. Onunla da imtihan olur. Ama fiili olarak en rahat bağlantı kurabileceği şeytan ve münafıklardır. Yani en çok karşılaşacağım. Ama şeytan ancak dikkati dağıtabilir, vesvese verebilir. İşte kuruntulara insanı sürükleyebilir. Fakat şeytan bakıyor ki bu yeterli değil. Zayıf. O zaman bakar mesela böyle kulağı kesik, ayetteki ifade kulağı kesik, meymenetsiz, ahlaksız, seksellik yapmış, hırsızlık yapmış, adam öldürmeye kalkmış, gasp yapmış falan, çakal. Alır onu Müslümanların içine getirir, sessiz sedasız yerleştirir. O kuluçka devri vardır onun. Kuluçka devrince şeytan ona sakın kıpırdama der. Sakin dur. 10 yıl, 20 yıl ellemez şeytan. Şeytan sabırlıdır, aceleci olmaz. Vakti gelince, kendince uygun bulduğu zaman da ona hadi bakayım der, hareketlen der. O ölü hücre birden hareketlenir. İşte münafığın atak safhasıdır o. Yani canlanma safhası, atak safhası. Onda başlar atağa. Münafığın atağı nasıl oluyor biliyor musunuz? Küfür gibi değildir. Küfür ne diyor? Direkt Allah'ı inkar ediyor, dini inkar ediyor insan. Münafık, Müslümandan daha Müslüman görünerek Müslümana saldırır. Ama dinsizdir. Müslümandan daha Müslüman. Mesela Hazreti Ali'ye nasıl saldırdı münafıklar? Allah'ın ayetleriyle. Hatta Kur'an'ı mızrağın ucuna soktular. Onunla Müslümanların üstüne giriyorlar. Şimdi Müslüman saldırırsa Kur'an'a saldırmış olacak. Vay zalim diyor. Görüyor musun? Bak bize saldırıyor diyor. Mızrağın ucunda Kur'an var, ona saldırıyor. Allah'tan kork, nasıl yapıyorsun diyor. Görüyor musun münafık taktiğini? Hazreti Ali'ye de Adam şehit etti. Ayetle açıklıyor neden şehit ettiğini. Osman'ı şehit eden münafıklar yine aynı şekilde ayetle açıkladılar. Hazreti Ömer'i şehit ettiler. Yine Kur'an ayetleriyle açıklıyorlar. Çünkü direkt dinsizlik adına yapsa zaten belli. Ama şeytanlığını güçlendirmek için, Müslümanları tereddüt meydana getirmek için bunu ayetle yapıyor. Ha buna inanan oluyor mu? Bazı ahmaklar inanır tabii. Mesela Hazreti Ali'yi şehit ettiğinde adam ayetlerle açıkladı. Adamdan yana bayağı adam çıktı. Onu kahraman gibi gördüler. Yani ahmaklar bazen münafığa inanırlar. Ama uyanık Müslüman tabii ki anlar. Çok münafığın her yere oynar. Ama münafığın en bariz vasfı nursuzluğudur. İkincisi yanına kimse yanaşmaz. Çok tehlikelidir. Yani ahbabı, dostu falan olmaz. Ve ana konusu Müslümanlardır. Küfürle uğraşmaz. Bak buradan şu hemen ayırt edilir. Mesela küfür hiç ilgilendirmez münafığı. Mesela farz edelim Darwinizm, materyalizm, PKK, şu bu falan hiç ilgilendirmez. Ana ve tek konusu Müslümanlar olur. Müslümanların içinde de en başarılı gördüğü, yani bütün Müslümanlara yönelmez. Mesela şu Müslüman grubu, Müslüman grubu falan, onu yapmaz. O Müslüman gruplar içerisinde en etkili gördüğü kimse, en hayırlı gördüğü kimse, münafık direkt oraya yönelir. Yani şeytanın telkin ve yönlendirmesiyle. Öyle yapınca Müslüman hakikaten mücadeleci bir şeyle karşılaşmış olur o zaman. Çünkü öbürü anlattıklarım kolaydır. Ama o hakikaten mücadele edilmesi gereken, kafa kullanılması gereken bir şeydir. İşte Müslüman orada aktif canlı bir tutumla mücadeleye başlar. Münafıkla Müslüman mücadele ederken yan çok fazla ürün meydana gelir. Faydalı ürün. Münafıkla mücadele bir kere zenginlik getirir. Müslüman muazzam zenginlik getirir. İki, müminlerin kendi arasındaki birlik duygusunu ve gerekliliğini iyice pekiştirir ve tam güçlendirir. Üç, imani yönden İslam'ın Kur'an'ın önemini daha iyi anlayıp İslam'ı Kur'an'ı savunma arzuları daha şiddetlenir. Dört, Kur'an'da belirtilen münafığın gerçekten var olduğunu görerek imanı artar. Çünkü tarif edilmiş aynısıyla. Çünkü bu bir iman hakikati. Ya normalde münafık ne yapar? Gider küfürde yaşar. Ama ne yapıyor? Müslümana sardırmaya çalışıyor kendince. Bunu yaptığında müminde sağlık sıhhat oluşuyor. Münafık ata geçtiğinde. Mesela müminin ömrü uzar. Şevk ve celadeti artar. Heyecanı ve gayreti artar. Bereketi artar. Her yönden, manevi yönden güçlenir. Allah onu vesile ediyor. Yoksa bir atalet, durgunluk meydana gelir. Mesela Hazreti Osman döneminde çok atıl ve durgundu. Sakinleşmişti ortalık. Yani heyecan kalmamıştı o anlamda. Çok çok sakindi. O atalet her yere yayılmıştı. Mesela münafıklar ortaya çıkınca muazzam bir heyecan meydana geldi. Müslümanlar imanın, Kur'an'ın bir arada olmanın ve bir lider etrafında birleşmenin, ittifakın öneminin ne kadar büyük nimet olduğunu anladılar. Ömer'de de bunu anlamış olar. Zamanla Müslümanlarda atalet olabilir. Bu muazzam bir güce sebep olur. Münafığın da böyle Kur'an ayetleri kullanmasının nedeni aşağılanmadır. Münafık kendisinin aşağılandığını bilir, yani aşağılık olduğunu anlar. Fakat münafığın en büyük amacı itibar ve gurur olduğu için şimdi aşağılık, böyle davasını satmış bir kalleş konumunda olmamak için ayet ve Kur'an'la hareket eden görüntüsü vererek kendi o akılsız kafasıyla Müslümanların bir kısmını kandırabileceğini zanneder. Yani bizim diyorlar ayette zaten amacımız sadece ıslah etmek. Biz iyi niyetle hareket ediyoruz derler diyor Allah ayette. Tarif etmiş Allah. İslah etmek kastıyla hareket eder diyor. İslah etmek istiyorsan niye küfre yönelmiyorsun? Onlarla bizim bir işimiz yok diyor. Darwinizme niye yöneliyor? Onlarla da işimiz yok diyor. PKK onlarla da işimiz yok. Diğer terör örgütleri onlarla da işimiz yok. Bağnazlık, Rumilik, İngilizlerin devleti onlarla da işimiz yok. Neyle işimiz var diyor? Müslümanlarla. Hangi Müslüman? Ya diğer bütün Müslümanlar çok fazla var. Müslüman işte münafık. Değil mi? Var. Kafir var. Doğru yolunda olmayan Müslümanlar var. Yanlış hareket eden Müslümanlar var. Onlara yönelmeniz gerekmiyor mu? Her yerde var. Pakistan'da var, Türkiye'de var, yüz binlerce, İstanbul'da var, Ankara'da var. Cemaatler, gruplar içerisinde yüzlerce var, binlerce var. Hayır der. En etkili olan kim? İslam'a en faydalı olan kim? Ben ona yönelirim der. Şimdi bu Allah'ın bir lütfu oluyor işte. O zaman Müslüman'a bereket geliyor. Allah orada mümini de seçici oluyor. Ve Müslüman'da muazzam bir heyecan ve şevk oluyor. Mesela Müslüman'a münafık ata olmazsa Müslümanlarda muazzam bir atalet olabilir. Mesela Müslümanların gücünün artmasına neden olduğunu müminler hemen görürler. Münafık atağının. Tabii münafığı da Allah yaratırken hor ve zelil olacak diye yaratmıştır. Allah ona yalnızlık verir. Kimse onlarla görüşmez. Hep aşağılanır, tek kalır. Yani çok belirgin vasıflarıdır bu. Elle tutulur şekilde görülür. Sarhoş gibidirler. Yani nereye saldıracağını bilemeyen, aklını kaybetmiş gibidirler. O aşağılanmanın verdiği etkili olur. Yani aşağılanmanın şiddetinden artık sarhoş gibidir. Yani dengesiz hareketlere başlar. Bir güler, bir ağlar, bir anormal hareketler, bir ileri gider, bir geri gider, bir sağa, bir sola. Yani plokolonik hareketler, böyle dengesizlik başlar. O cehenneme doğru yol alırken onda gelişen özelliklerdir. Ama Allah tabii onda acele etmez münafıklarda. İyice belanın içine batmaları için Allah imkan tanır. Yani geri dönülmeyecek bir çizgi. Mesela münafığın 10 eylemi olsa hükmü hafif olur. Hafif olur. Allah onun için diyor ki Cenab-ı Allah, ben onlara evlatlar veririm, mal veririm ki iyice batsınlar ve zaman veririm diyor bak Allah. Evlatlar, mal ve zaman veririm. Ki iyice batsınlar. Yani batmayı Allah yeterli görmüyor onlardaki. Çökme. Mesela bin üzerinden onluk bir rezil olmalarını Allah yeterli görmüyor. Bin üzerinden Allah mesela en az 990 olmalarını istiyor. Onun için onlara mal veriyor, imkan veriyor, her türlü kepazelik yapma imkanları veriyor. Zaten Müslümanların uzak oldukları için bir hareketlilik imkanları oluyor. Bütün vakitlerini, bütün imkanlarını Müslümanlara mücadele ayırıyorlar. Ayırdıkça o günah yükü, o cehenneme yaklaşma mesafesi gittikçe şiddetleniyor. Artıyor. Tam doyuma ulaştığında, Allah yeterli gördüğünde aniden canlarını alıyor. İşte Allah dediği o ayette mesela. O bir görsen diyor Allah canlar alınırken. Onların diyor, yüzlerine ve sırtlarına vurularak diyor. Meleklerin onların canını alırken onların halini bir görseniz diyor Allah. Ama tabii bunun görülmesi imtihanın sırrına aykırı olduğu için Allah göstermiyor. Evet, münafıklar genellikle kısa ömürlü olurlar. Çünkü çok endişeli, stresli ve deli bir hayatlar olur. Yani Müslümanlara saldırmanın ve yaşama hırsının verdiği bir stres vardır. Şimdi bir kere mal hırsından çok sıkılır münafık. Mal kazanma hırsından. Ve yaşama hırsından çok sıkılır. Çünkü çabuk ölme korkusu vardır münafıkta. Bu onu çok sıkar. Müslümanlara da zarar verememek akıl almaz bunaltır. Yani onun için bir kabustur bu. Mesela var ya filmlerde oluyor, çelik robot oluyor, adam oluyor, çelik adam oluyor. İnsan görünümünde ama onun bahsedeceği gibi olmuyor. şey oluyor, çelikten oluyor.
Ya, Terminatör,
evet. Terminatör gibi oluyor. Adam vuruyor, bir şey, tak, kendi elimi orarıyor. Kafasını atıyor, kafası patlıyor. Deli gibi kaçıyor, uzaktan bakıyor. Yine bütün gücüne koşuyor, yine kafasını vuruyor, yine kafası parçalanıyor. Deli oluyor. Münafığı en çok yıpratan budur. Münafıklara saldırdıkça münafık hem güç kaybediyor, hem Müslümanları güçlendirmiş oluyor. Bu kahreder işte. Yani çünkü münafık çok çabuk netice alacağını zanneder. Mesela Hazreti Musa zamanında o münafık çok çabuk netice alacağını zannetti. Ama bir türlü alamadı. Bir türlü olmadı. Peygamberimiz zamanında da münafıklar çok çabuk netice alacaklarını zannettiler. Ya biz 300 kişiydiler işte, Dırar Mescidi'nde kurarız. Peygamberi de orada haşa şehit ederiz. Aramızdan da birini peygamber ilan ederiz. Konu biter dediler. Ama hepsi helak olup gitti. Ve hepsinin sağlığı bozuldu. Akıl sağlığı bozuldu, ruh sağlığı bozuldu. Malları, mülkleri Müslümanlara kaldı. Müslümanlar sağlık sıhhat afiyet içinde yaşadılar. Onlar kahrolup, perişan olup cehenneme gittiler. Elhamdülillah.
Daha önce konuşmalarınızda Firavun'a sorsak en etkili çalışmayı kim yapıyor diye sana karşı Musa'yı gösterir demiştiniz inşallah.
Tabii. Mesela Firavun hemen seçmiş.
Putlar yıkılınca da Kur'an'da Allah bildiriyor. İlk küfrün aklına Hazreti İbrahim geliyor.
Tabii yani normalde başka biri de gelebilir. Ya diyorlar bunu yapsa İbrahim yapar diyorlar. Ama münafığı en çok yakan, ciğerini yakan Müslümanlar hiçbir şey yapamamaz. Yani bu kahreder. Çok ızdırap verir. Şeytan da en kahreden budur. Çünkü Allah'a karşı övünmek istiyor şeytan. Ama hiçbir şey yapamıyor.